Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Efendim, İlahi Nefesler programımızda İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam 8. asıl Tevhid ve Tevekkül bahsindeyiz. Bil ki tevekkül, mukarrepler yani Allah'a yakın olanların makamıdır. Ve onun derecesi çok yüksektir. Fakat onun ilmi haddi zatında ince ve zordur. Onun ameli ise daha çetindir. Zira vaki olan işlerde Allah'tan başka bir şeyin etki ettiğini düşünürsen, tevhide noksanlık gelir. Eğer bütün sebepleri ortadan kaldırırsan, şeriate muhalefet etmiş olursun. Eğer sebeplerin de tesiri yoktur deyip sebepliliği inkar edersen, aklını inkar etmiş olursun. Eğer biraz tesirini düşünürsen, tevhide noksanlık gelir. Demek ki tevekkülün izahı hem akla hem şeriate ve hem tevhide uygun olup hepsini bir araya getirmelidir. Bu da çok zor bir iştir. Herkes bunu anlayamaz. O halde biz önce tevekkülün faziletini, ondan sonra hakikatini, ondan sonra hallerini ve tatbikatını beyan edelim. Tevekkülün fazileti. Allah Teala herkese tevekkülü emir buyurur ve tevekkülü imana şart eyleyip, eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül ediniz buyurur. Ve Allah Teala tevekkül edenleri elbette sever ayetiyle tevekkül edenleri sevdiğini buyurur ve Allah kendisine tevekkül edene kafidir buyurur. Bunun gibi ayetler Kur'an-ı Kerim'de pek çoktur. Resulullah Aleyhisselam buyurur ki, ümmetleri bana gösterdiler. Onların içinde kendi ümmetimi gayet çok gördüm. Öyle ki dağları, sahraları doldurmuşlardı. Buna razı mısın dediler, evet dedim. Bununla beraber ancak 70 bini hesapsız cennete girer dediler. Onlar kimlerdir dedim. İşleri büyüye bağlamayan ve fala değil Allah Teala'ya havale edip ona güvenenler ve Allah'tan başka bir şeye tevekkül etmeyenlerdir dediler. Bunun üzerine Ukkaşi radıyallahu anh ayağa kalkıp ya Resulallah dua et Cenab-ı Allah beni onlardan eylesin dedi. Resulullah Allah'ım Ukkaşi'yi onlardan eyle buyurdu. Birisi daha ayağa kalkıp dua etmesini isteyince Ukkaşi senden önce davrandı buyurdu. Gene Resulullah buyurdu ki, siz hakkıyla tevekkül etseydiniz Allah Teala kuşların rızkını gönderdiği gibi sizin de rızkınızı gönderirdi. Kuşlar sabahleyin aç, mideleri boş giderler, akşamları tok ve mideleri dolu dönerler. Gene buyurdu ki, Allah kendisine sığınan kimsenin bütün sıkıntı ve ihtiyacına kafidir. Dünyaya sığınan kimseyi dünya ile baş başa bırakır. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmak için tutup mancınığa koydukları zaman Hasbiyallah ve ni'mel vekil, Allah bana kafidir ve en iyi yardımcıdır dedi. Onu havaya kaldırınca Cebrail ona ulaşıp senin bir ihtiyacın var mı dedi. İbrahim Halilullah vardır ama sana değil dedi. Böylece Hasbiyallah sözüne göre hareket etti. Bunun için Kur'an'da sözünde vefa gösteren İbrahim diye vefalı olarak vasıflandırıldı. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a vahiy gönderdi ki, ey Davud, beni yardımcı edinen kimseye bütün yer ve gök ehli hile ve kötülük yapmaya çalışsalar, mutlaka onu onların hile ve kötülüğünden kurtarırım. Said bin Cübeyr diyor ki, bir defa elimi akrep soktu, annem efsun yapmak için elimi efsuncuya uzatmama ant verdi, ben diğer elimi uzattım. Çünkü Resulullah efsun ve dağlama yaptıran mütevekkil değildir buyurmuştu. İbrahim Ethem diyor ki bir rahibe nereden geçiniyorsun diye sordum. Rızık verenden nereden gönderdiğini sorun ben bilmiyorum dedi. Tevekkülün temeli olan tevhid. Bil ki tevekkül kalp hallerinden bir haldir ve imanın semeresidir. İmanın şubeleri çoktur. Birisi de tevekküldür. İman iki çeşittir. biri tevhide olan imandır, diğeri de kemali lütuf ve kemali rahmete olan imandır. Tevhidin izahı uzundur, onun ilmi diğer ilimlerin sonudur. Ancak biz tevekkülün beyanı için gerekli olan tevhidi burada anlatacağız. O halde bil ki tevhidin 4 derecesi vardır. Onun özü vardır ve özünün de özü vardır ve onun kabuğu vardır ve kabuğunun da kabuğu vardır. Demek ki 2 özü ve 2 kabuğu vardır. O taze ceviz gibidir. Taze cevizin 2 kabuğu ve içi olduğu herkese bilinmektedir. Özünün de özü yağıdır. Tevhidin 1. derecesi diliyle la ilahe illallah deyip kalbiyle buna inanmamaktır. Bu münafıkların tevhididir. 2. derecesi la ilahe illallah kelimesinin manasına ya taklitle inanır, cahillerin inanışı gibi, yahut delilin ispatıyla inanır, kelam alimlerinin inanışı gibi. 3. derece müşahede ile bütün kainatın bir asıldan olduğuna, failin bir olup hiçbir kimsenin fiili ve tesiri olmadığına inanmaktır. Bu iman kalpte parlayan bir nurdur. Bununla müşahede hasıl olur. Bu iman cahillerin ve kelam alimlerin imanı gibi değildir. Onların imanı ya taklit hilesiyle yahut delil hilesiyle kalbe vurulan bir bağdır. Burada tabii bir antiparantez açmak isterim. İmam Gazali Hazretleri muhtemelen kelam alimleriyle biraz münakaşaları ve fikri bazı karşı görüşleri var. O yüzden biraz kelam alimlerine burada biraz eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor. Bunun da antiparantez onların cevap hakkı olması kaydıyla belirtmek isteriz. 4. derece iman ve tevhidin kemal derecesidir. Bunun sahibi birlikten başka bir şeyi görmeyip her şeyi bir görüp bir anlar. Bu müşahede ile ayrılığın ilgisi yoktur. Tasavvufçular bu dereceye tevhidde fena derler. Nitekim Hüseyin Hallaç, Havas'ı çölde gezerken görüp burada ne geziyorsun deyince Havas, tevekkülde ayağımı sağlamlaştırmak için gezerim dedi. Hüseyin bütün ömrünü içinin tamiriyle geçirirsen tevhidde fenaya nasıl kavuşursun dedi. O halde anlatılan makamlar 4'tür. Biri münafıkların tevhididir ki o kabuğun kabuğudur. Cevizin dış kabuğu acı olup yenmediği gibi ve içine nazaran yeşil olup güzel göründüğü gibi ve ateşi atarsan tütüp ateşi söndürdüğü gibi ve evde saklarsan yer işgal etmekten başka yararı olmadığı gibi ve ancak iç kabuğu taze tutmak ve afetten korumak için birkaç gün gerekli olduğu gibi münafığın tevhidi de kendisini kılıçtan korumaktan başka bir şeye yaramaz. Zira zahiri imanla kılıçtan kurtulmuş olur. Ama ruh gidip beden kalınca o tevhidin hiçbir faydası kalmaz. Ve cevizin iç kabuğu faydasız olmayıp ateşte yanmaya yaradığı ve içini koruduğu ve fakat cevizin içi yanında önemsiz ve basit olduğu gibi cahilin ve kelam aliminin tevhidi de onların içini yani canlarını cehennem ateşinden korur. Ve cevizden maksat kabuklar değil, onun içi olduğu ve haddi zatında önemli olup fakat yağına nazaran saf olmadığı gibi 3. derecedeki tevhid de ayrılık ve çokluktan uzak değildir. O halde tevhidin kemali 4. derecedir ki onda haktan başka bir şey kalmaz ve birlikten başka bir şey görünmez. Hatta kendini bile unutur ve müşahedeye göre başka şeyler yok hükmünde olduğu gibi kendisi de yok hükmünde olur. Marifetin dereceleri. Eğer bir kimse derse ki bu marifetin dereceleri zordur, bunları açıklamak gerekir. Eşyaya vahdet nazarıyla nasıl bakılır? Oysa ki gök, yer ve onlarda mevcut olan çeşitli mahlukatın bir olması mümkün değildir. Deriz ki dil ile olan münafıkın tevhidini ve kalp ile olan cahilin tevhidini ve delil ile olan kelam aliminin tevhidini anlamak mümkündür. Zorluk sonuncu tevhiddedir. Tevekkülün bu 4. tevhide ihtiyacı yoktur. Belki ona 3. tevhid bile kifayet eder. 4. tevhidi tatmayanlara ifade etmek zordur. Ama şu kadarını bilmelidir ki bazı şeyler arasında bazı yönlerden irtibat olabilir ve o irtibat sebebiyle hepsi bir şey hükmünde olabilir. arif olanların gözüne o irtibat yönü galip olunca hepsini birlik sıfatı üzerinde görmüş oluyor, çokluk ve değişik görmüyor. Nitekim insan haddi zatında et, deri, el, ayak, mide ve ciğer gibi çeşitli şeylerden teşekkür ettiği halde manada bunların tamamı bir şahıstır. Mesela bir kimseye ne gördün diye sorsalar, bir şahıstan başka bir şeyi görmedim der. Onun dediği şahıs adı geçen azalardan teşekkül eder ve eğer ne düşünüyorsun deseler, bir şeyden başka düşünmüyorum, sevgilimi düşünüyorum der. Demek ki onun bütün varlığı sevgilisi olmuş olur. Marifette bir makam vardır. O makama erişen kimse bütün eşyayı birbirine bağlı görür. Şöyle ki hepsini bir canlı gibi görür ve kainatın birbirine nispeti, mesela gök, yer ve yıldızların birbirine nispeti bir canlının azalarının birbirine nispeti gibi olur. Bu şüphesiz Cenab-ı Allah Adem'i kendi sureti üzerinde yarattı sözünü anlamaya kimsenin aklına sığmaz. Bu kitabın ünvanında bu hususa biraz işaret edildi. Bu konuda sözü kısa kesmek daha iyidir. Çünkü bu delillerin delillik zincirini hareket ettirir. Herkes bunu anlamakta zorluk çekebilir. İnsana isnat edilen hareketlerin 3 kısım olduğunu bilmekle anlaşılır. 1- Tabii yani fiziki hareketlerdir. Mesela insan suya bassa batar, suyu birbirinden ayırır. 2- Zaruri hareketlerdir. Mesela insanın zaruri olarak nefes alması gibi. 3- İhtiyari hareketlerdir. Mesela konuşmak, bu zaruri değildir. Tabii hareketlerin insanın elinde olmadığı açıktır. Çünkü suya basan insan mutlaka batar. İster batmak istesin, ister istemesin, suya attığın bir taşın kendi hareketiyle değil, belki ağırlığından dolayı zaruri olarak suya batması gibi. Zaruret ile yapılan hareketler ise, mesela nefes almak, düşünürsen o da insanın elinde değildir. Çünkü insan nefesini tutmak istese de tutamaz. Çünkü öyle yaratılmıştır ki nefsin iradesi daima kendinden hasıl olur. İster arzu etsin, ister etmesin, bir kimse birinin gözüne iğne batırmak istese zaruri olarak elinde olmayarak gözünü kapar. Kapamak istemese de yapamaz, çünkü öyle yaratılmıştır. O irade onda hasıl olur. Tıpkı suya bastığı zaman zaruri olarak batacak vasıfta yaratıldığı gibi, o halde insanın her iki çeşit hareketi de mecburi olduğu anlaşılmıştır. Ama gitmek, gelmek ve söylemek gibi ihtiyari hareketleri anlamak güçtür. Çünkü bunları istese yapar, istemezse yapmaz. Fakat şu husus bilinmelidir ki, insanın bu hareketi yapmak istemesi ancak aklın bunu yapılmasını faydalı görüp yapılmasına hüküm verdiği vakit olur. Bazen aklın bu şekilde hüküm etmesi düşünmeye bağlı olur. Düşünüp de faydalı olduğuna hüküm verince mecburi irade hasıl olup azası hareket etmeye başlar. Tıpkı iğneyi gözüne batırılmak istendiğinde mecburi olarak gözü insanın kapaması gibi. Fakat iğnenin göze zararlı olduğu açıkça bilindiği için göz kapamanın faydalı olduğu daima akılda hazır olup böylece bilindiği için ayrıca düşünmeye ihtiyaç yoktur. Demek ki burada fayda düşünmeden irade meydana gelir. İradeden de kudret doğar ve mecburi göz kapamak hareketini yapar. Düşünmeye ihtiyaç duyulan yerde de düşünmeden çıkınca böyle olur ve iradenin taalluk ettiği hareketi meydana getirir. Bu şuna benzer ki bir kimse birini dövmek için değneği kaldırsa tabiatıyla adam kaçar. Bir uçurum kenarına geldiğinde kolay sıçrayabileceğini bilse sıçrar. Sıçramanın zahmeti değnek zahmetinden büyük olduğunu bilse yerinde durup değnek zahmetine rıza gösterir. Çünkü hareket iradeye bağlıdır. İradede de fayda mülahaza ettiği tarafa bağlıdır. Bunun için bir kimse eli ve bıçağı olduğu halde intihar etmez. Çünkü elin kudreti iradeye bağlıdır. İrade de aklın bu işi yapmak caizdir ve bunda fayda vardır diye hüküm etmesine bağlıdır. Akıl da bu hususta mecbur değildir. Çünkü bir ayna gibidir. Karşılaştığı her şeyin resmi kendisinde teşekkül eder. İntihar etmek faydalı olmayınca intihar etmek fikri akıl aynasında şekil bulmaz. Ancak dayanamayacağı ve intihar etmeyi daha iyi gördüğü bir belaya uğradığı zaman bunu göze alır. Mükafat ve ceza. Durum böyle olunca niçin mükafat ve ceza olur? ve şeriatin ne faydası olur? Zira hiçbir kimsenin elinde bir şey kalmamış olur diye sual edilirse, deriz ki bu tevhid ve şeriatin birbirine karşı olduğu bir yerdir. Bu iki derya arasında çok zayıf kimseler boğulmuşlardır. Bu tehlikeden ancak su üzerinde yürüyebilen ve hiç olmazsa yüzebilen kimseler kurtulabilir. İnsanların çoğu boğulmamak için selameti bu denize girmemekte buldular. Avam insanlar bu denizden hiçbir şey anlamazlar. O halde onlara acıyıp merhamet etmek, onları deniz sahiline götürmemek iledir. Çünkü aniden boğulabilirler. Tevhid deryasına girenler çoğunlukla yüzme bilmediklerinden dolayı boğuldular. Hatta suda yüzmenin nasıl olduğunu bile anlayamadılar ki yüzmesini öğrensinler. Yahut suda yüzmesini bildiklerini sanıp aldandılar. Onun için suda yüzmesini öğrenmeye talip olmayıp bu deryada boğuldular. Çünkü onlar bizim elimizde bir şey yoktur, hepsini o Allah eder şekavetine hüküm edilen kimse çalışıp çabalamakla şekavetten yani kötü halden dönmez ve saadetine hükmedilen kimsenin de çalışıp çabalamaya ihtiyacı yoktur dediler. Bütün bunlar cehalet, dalalet ve helak sebebidir. Gerçi bu hususların hakikatini kitaplara yazmak caiz değildir, fakat söz buraya gelmiş iken bir nebze beyan edilmelidir. Bil ki mükafat ve ceza niçindir diye yapılan sualin cevabı şudur ki, mükafat ve ceza bir kimsenin senin kötü amelinden dolayı sana kızıp intikam almak kastıyla cezalandırması yahut senin ameline sevinip seni mükafatlandırması demek değildir. Zira bu haletler ilahi sıfatlardan uzaktır. Fakat vücut karışımlarından kan, safra veya başka karışımlar senin içinde galebe ettikleri zaman hastalık denilen bir şey doğduğu ve ilaçların galebe etmesi halinde sihat denilen bir şey meydana geldiği gibi şehvet ve kızgınlık sana galip olup sen onların esiri olursan bundan canına bir ateş düşüp seni helak eder. Bunun için Resulullah buyurur ki gazap bir ateş parçasıdır. Akıl nuru kuvvetlenince şehvet ateşini teskin edip söndürdüğü gibi iman nuru da cehennem ateşini teskin edip söndürür. Hatta cehennem ateşi mümine hitap ederek ey mümin geç, senin nurun benim ateşimi söndürdü diyecektir. Cehennemin iman nurundan feryat etmesi söz ile olmayıp ona dayanamayıp hezimete uğramasıyla olduğu gibi şehvet ateşinin hezimete uğraması da akıl nuru iledir. Demek ki sana dışarıdan bir azap yaratmazlar, belki senin içinden yaratırlar. Nitekim hadisi şerifte cehennem azabı dünyadaki amellerinizi size geri çevirmesinden başka bir şey değildir buyurulur. Eğer ilmi yakîn ile bilseydin onları kendinde görürdün. Nitekim ayeti kerimede hayır ilmi yakîn ile bilseydiniz şüphesiz cehennemi görürdünüz buyuruldu. O halde bil ki ortada kızgınlık ve intikam yok iken zehir hastalığa, hastalık ölüme ve ölüm de mezara girmesine sebep olduğu gibi günah ve şehvet de kalbi hasta eder ve o hastalık onun ateşi olur ve o ateş dünya ateşi cinsinden değil cehennem ateşi cinsindendir. Mıknatıs, mücaneset yani aynı cinsten olma hükmü ile demiri kendine çektiği gibi cehennem de cehennemlik olan kimseyi aralarında kızgınlık yok iken kendine çeker. Sevabın hükmü de böyle bilinmelidir. Bunun izahı uzundur. Bu mükafat ve azap niçindir diye yapılan sualin cevabıdır. Şeriat niçindir ve peygamberleri göndermekten fayda nedir sualin cevabına gelince, bil ki bu da Allah tarafından bu çeşit kahırdır. İnsanları kahır zinciri ile cennete götürmek içindir. Tekim Resulullah buyurur ki, zincirlerle cennete götürülen insan ne gariptir ve gene kahır kemendiyle insanları cehennemden alıkoymak içindir. Tekim Resulullah buyurur ki, siz kelebek ve çekirge gibi kendinizi ateşe atmaya çalışıyorsunuz, ben ise kuşağınızdan tutup sizi geri çekiyorum. O halde bil ki Allah Teala'nın kahır zincirinin halkalarından biri de peygamberlerin sözleridir. Çünkü onların sözlerinden marifet doğar. Onlarla doğru yol eğri yoldan ayırt edilir. Onların korkutma ve tehdidinden de korku doğar. Bu marifet ve korku akıl aynasındaki tozu temizler. Böylece ahiret yolunu seçmek ve ahiret yolunun dünya yolundan hayırlı olduğu hükmü o aynada görünür. Bundan da doğru yolda yürümenin iradesi doğar, iradeden de azalar harekete başlar. Çünkü azalar istek ve isteksizlik iradesinin emrindedirler. Demek ki bu zincir ile seni cehennem ateşinden koruyup cennete sevk ederler. Peygamberler sağında bir çayır ve çimen olup solunda da içinde sayısız kurtlar ve hayvanlar bulunan bir mağaradaki koyun sürüsü çobanına benzerler ki çoban o mağaranın önünde durup elindeki sopasını sallar, koyunlar sopanın korkusundan geri dönüp mağaradan uzaklaşır ve bu çayır çimenliğe düşerler. Peygamberleri göndermenin hikmeti de işte budur. Tevekkül ile ilgisi olan ikinci iman. Bil ki tevekkül iki çeşit imana mebnidir. Biri tevhiddir ki anlatıldı. İkincisi Allah Teala'yı yaratıcı, besleyici, bütün eşyanın maliki, lütuf ve merhamet ve hikmet sahibi, insandan tut, sivrisinek ve karıncaya kadar her şey hakkında annenin çocuğuna olandan daha çok inayetli bilmek ve onun şefkatli olduğuna inanmaktır. Nitekim hadiste gelmiştir ki, bil ki alem ve alemde olan bütün eşya, güzellik, lütuf ve hikmette ötesinde başka türlü bir yaratış mümkün olmayan bir şekilde yaratılmışlardır. Eğer bütün yeryüzünün alimleri toplansalar ve tam akıl ve idrakle araştırsalar, kainatta bulunan bir kıl ucu yahut bir sivrisinek kanadı için daha küçük yahut daha büyük veyahut daha güzel olmalıydı diyemezler. Her şeyin gerektiği gibi olduğunu bilirler. Çirkin olan şeyin kemali çirkinliğindedir. Eğer çirkin olmasaydı, eksik olup bir hikmet bulunmamış olurdu. Mesela hiç kimse güzelliğin kıymetini bilmeyip güzellikten rahatlık bulmazdı. Zira eksik olmasaydı kamil olmaz ve kamilin kemalden lezzet alması da olmazdı. Çünkü kemal, kamili ve eksiği birbirine kıyas etmekle bilinir. Nitekim dünyada baba olmazsa çocuk olmaz ve çocuk olmazsa baba olmaz. Zira bunlar birbirine mukabildir ve mukabelede de iki şey arasında gerçekleşir. Mukabeleye mebni olan şeylerde ikilik olmazsa onlar da batıl olup ortadan kalkar. Bil ki gerçi işlerin hikmetinin insanlara gizli olması daha iyidir fakat kullar Allah'ın hükmünün hayırlı ve layıkı vecihli olduğuna inanmalıdırlar. O halde alemde olan hastalık, acizlik, hatta küfür, günah, noksanlık, helak, dert ve sıkıntı her birinde bir hikmet vardır ve her biri gereği gibi olmuştur. Allah fakiri, iyiliği fakirlikte olduğu için fakir yaratmıştır. Eğer zengin olsaydı helak olurdu. Zengin yarattığı kimsenin iyiliği zenginliktedir. Bu da tevhid gibi büyük bir deryadır. Bu derya kader sırrına bağlıdır. Kader sırrını da açıklamaya izin yoktur. Bu deryaya dalarsanız söz uzar, fakat hepsinin başı Allah tarafından yaratılan her şeyin yerinde ve hikmetle olduğuna inanmaktır. Bu imana tevekkülün ihtiyacı ve bağlılığı vardır. Evet değerli dinleyenlerimiz, bugün bize ayrılan süre burada sona eriyor. Tevekkül bahsi tabii uzun bir bahis olduğu için haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.